Sayfa 369. Anlamak mümkün tabii diyor. Ne zaman isterlerse görüşmeye hazırım. Eğer onlara bir yardımı olacaksa. Hazır mıyım? Evlendiği kadını, o kadar sevdiği kızının annesini görmeye hazır mıyım? Hele böyle bir günde ölüsü yoksa cenazesi mi demeliydim? Morgun buzluğunda kas katı yatarken onu benden ayıran geçmişiyle yüzleşmeye hazır mıyım? Hayatında birkaç kez artık hiçbir şeyin onu etkileyemeyeceğini düşünmüştü. Bir keresinde kucağında baygın kokulu mimozalarla çok dalgalı bir denizde çok salana bir ada vapurunda bir başka defa o tuhaf ve korkunç kokulu yerde soğuktan ve acıdan ürpererek oğlunun cesedini teşhis ederken bir de şimdi. Arının ölümü kötü bir rüya, bir kabus olmaktan çıkıp yavaş yavaş bilincine yerleşirken hiç vakitleri yok diyor adam. Yarın cenazeyle birlikte Türkiye'ye dönecekler. Mümkünse, sizce bir sakıncası yoksa tabii, şimdi görüşebilir miydiniz? Evet anlamında belli belirsiz başını sallıyor. Bu da geçecek, bu da bitecek diye düşünüyor. Her zaman geçmedi mi? Sisyphos efsanesi gibi hep yeniden başlamak üzere bunu da yaşayıp tüketeceğim. Bununla da zenginleşeceğim. Kim söz ederdi acılarla, yenilgilerle zenginleşmekten? Ömer mi? Hayır o değildi. Ömer yenilgilerin yıktığı, yoksullaştırdığı bir adamdır. Belki de yaşlı doktor söylerdi bunu. En azından ona daha çok yakışıyor. Sahi öyle biri vardı. Çoktan ölmüş olmalı. Ölüme, zenginleşmiş gitmenin ne anlamı olabilir? Kafası çok içki içmişçesine dumanlı. Her şey birbirine karışıyor. Nedense Fali'nin çıplak kafası ve elmacık kemiklerine yapışmış derisiyle ince yüzü düşüyor aklına. Çok değil, birkaç ay veya birkaç yıl sonra Fali de ölecek. Ölümü içinde kanserli hücreler olarak taşıyor. Ne kadar çok ölüm gördüm. Bir yaşama bu kadar ölü fazla. Ölümlerle zenginleşilmiyor. O kötü baş ağrısı yeniden başlayacak gibi. Şakaklarında Arı'nın habercisi bir zonklama. Direnmeliyim. Birkaç saat daha dayanmalıyım. Arı'nın karısıyla kızına ödemem gereken bir borç var. Onlardan çaldığımı sandıkları bir gecenin yoksa bir bütün ömür mü? Borcu. Biri çok genç, biri orta yaşlı, birbirlerine çok benzeyen ve hiç benzemeyen iki kadın odaya girdiklerinde yerinden kalkıyor. Huzursuzluğu her halinden belli olan ve bu işten bir an önce sıyırtmaya çabalayan diplomat, Bayan Öztürk diye tanıştırıyor. İpek'in uzattığı eli sıkıyor, bir genç kızın elini uzatmadığını fark ediyor, içi acıyor. İzninizle sizi yalnız bırakacağım diyor adam. Kapıda beliren beyaz ceketli, şık giyimli garsona, hanımefendilerin bir emir üyeleri olup olmadığını sormasını emrediyor. Ülkü, garsonun tanıdığı duygusuna kapılıyor. Bir yerde mutlaka gördüm bu adamı ama nerede? Üçü de kahve istiyorlar. Garson odadan çıkınca önce kaçınılmaz bir sessizlik oluyor. Üç kadın birbirlerinin yüzüne bakmadan birbirlerini ölçmeye çalışıyorlar. Her biri ne yapması, nasıl davranması gerektiğini hesaplıyor ve hiçbiri söze nasıl başlayacağını bilemiyor. Gençliğin verdiği açık yüreklilik ve pervasızlıkla ilk konuşan derin oluyor. Annem sizi tanımak istedi. Sesi hiç dostça değil. Yüzü yorgun, besbelli uykusuz. Sürekli bileğindeki ince altın zincirle oynuyor. Gözlerini kendi parmaklarına dikmiş, bakışlarını kaçırıyor. Ülkü, alabildiğine saydam, açık ve dost olmaya karar vermişken birden vazgeçiyor. Belki birileri onları da kullanıyordur. Belki odanın bir yerine bir dinleme aygıtı yerleştirilmiştir. Garson kılıklı adam kapının hemen arkasında olabilir. Anlıyorum diyor. Siz de o gazeteleri okudunuz ve haklı olarak cinayetten birkaç saat önce babanızla veya eşinizle birlikte yemek yiyen kadını tanımak istediniz. O kadın benim ama sadece görevimi yapıyordum. Sayın Arı Murat'la atlatma bir söyleşi yapmamı istemişlerdi gazeteden. Avantajlıydım çünkü Türk asıllıyım ve daha önce de Sayın Murat'la birkaç toplantıda görüşmüştük. O gecede Türkiye'nin sorunlarını ve daha önce yabancı basına verdiği konferansta ileri sürdüğü çarpıcı görüşleri konuştuk. Hangi çarpıcı görüşler? Arın Bey devletin bazı politikalarına ve uygulamalarına ilişkin kimi gerçekleri dile getirdi. Bugüne kadar resmi bir görevlinin, hele de Arı Murat gibi üst düzey bir devlet görevlisinin ağzından duyulmaya hiç alışılmamış şeylerdi bunlar. Elçilikte konuşmanın ses kaydı mutlaka vardır. İsteyebilirsiniz. Olmazsa ben de gazetede var, bir kopyasını verebilirim. Özetle her devletin zaman zaman başvurduğu bazı hukuk dışı yolların Türkiye'de bir dönem çok kaba, pervasız, cinayete kadar varacak biçimde kullanıldığını sorumlu ve yetkili bir kişi olarak söylüyordu. Birlikte yediğimiz iş yemeğinde ondan bu değerlendirmelerini açmasını istedim. İşin içindeki üst düzey bir sorumlu olarak bunları neden açıkladığını sordum. Cevap aldınız mı? Soruyu soran, o zamana kadar suskun ve ilgisiz kalmış olan İpek, belki de ilgiliymiş gibi görünmek istiyor, belki öğrenmek istediği bambaşka bir şey var. Doğrusunu isterseniz mesleki bir başarısızlığa uğradım sayılır. Konferansta söylediklerini aşan bir cevap alamadım. Sadece bir izlenim edindim. Doğru mu bilmiyorum ama resmi görevlerinin tümünden ayrılacak gibi geldi bana. Bir de soruşturmaya yardımcı olabilecek bir nokta var. Onu da size aktarmalıyım. Sayın Murat, birilerinin kendisini izlediğinden kuşkulanıyordu. Kim niye izlesin ki babamı? İpek konuya ilgisizliği ve saflığıyla lafa karışıyor. Son yıllarda garip telefonlar geliyordu. Hep huzursuzluk. Bana yansıtmamaya çalışıyordu ama huzursuz olduğunu seziyordum. Bunlardan bana hiç söz etmedi. Özel hiçbir şey söylemedi zaten. Sadece yemek yediğimiz yerden ayrı ayrı çıkmamızın doğru olacağını, izlenebileceğini söyledi o kadar. Size çok daha fazla ayrıntı vermek isterdim hanımefendi. Acınızı çok iyi anlıyorum. Sizinkini de derin. Kızın adını söyler söylemez hata yaptığını fark ediyor. Adını bildiğimi anlamamalıydı. Aceleyle düzeltmeye çalışıyor. Babanız sizi çok özlemişti. Ertesi gün Paris'e geleceğinizi, sizi karşılamak için havaalanına gideceğini söyledi. Kaç yaşında olduğunuzu sordum. Sadece kadınca, annece bir merakla adınızı öğrenmek istedim. Benim de bir oğlum vardı. Genç kız başını kaldırıp gözlerinin içine bakıyor. İlk kez göz göze geliyorlar. Umut da çocukken böyle bakardı diye düşünüyor. Aynı gözler değil ama aynı bakışlar. Sonra birden o ana kadar hiç düşünmediği, hiç aklından geçmeyen gerçeği bıçak yarası gibi keskin bir acıyla hatırlıyor. Onlar kardeşti. Benim de bir oğlum vardı diye tekrarlıyor. Sonra tuhaf bir intikam duygusuyla ekliyor. Öldü, öldürüldü. Tanıdık suratlı garson, aynı ifadesiz suratla ve ağır hareketlerle kahve servisi yapıyor. Üç kadın bütün söylenmiş ve söylenmemiş sözleri içlerine gömüp susuyorlar. İpek'in saygın ve acılı dul görünümü için özenle seçtiği lacivert Chanel düpiyesini, gri mavi ipek bluzunu, parmağındaki elmas yüzüğü göz ucuyla inceliyor. Bu sıkıcı işlerin bir an önce bitmesini, Arın Murat cinayeti dosyasının mümkün olduğunca çabuk kapanmasını, anlamsız hayatına ve içkisine bir an önce kavuşmayı istiyor bu kadın. Anlattıklarının hiçbirine inanmadığını, kadınca sezgisiyle Arın'la aralarında özel bir ilişki bulunduğunu kavradığını, kendisini bu yüzden görmek istediğini apaçık biliyor. Ne zamandan beri Paris'tesiniz diye soruyor İpek. Vakit doldurmak, sessizliği bozmak için sorulmuş, gelişi güzel bir soru sanki. 10 yıla yaklaştı. İlk gelişim 1987'deydi galiba hanımefendi. Gözlerini kadının alaycı bakışlarından kaçırıyor. 2-1 galip şimdilik diye düşünüyor. Yalan söylemek, gözlerini kaçırmak zorunda kalan benim. Onu saklayacak bir şey yok. Yorgunluktan, büsbütün solgun, neredeyse saydam görünen bakire Meryem suratına, ölçülü zarif tavırlarına yas yakışıyor. Kahve fincanına uzanırken parmaklarının tipik alkolik titremesi bile acısının derinliğine verilebilir. Nasıl sevişir, nasıl yatardı bu kadın acaba? Böyleleri yatakta ateşli olur derler. Arınla ne zaman kopmuşlardı birbirlerinden? Ya da hiç tutkulu bir ilişki, gerçek bir aşk olmuş muydu aralarında? Böyle bir anda bunları düşündüğü için kendine kızıyor. Bu da bir korunma mekanizması belki, olanları düşünmemenin bir yolu. Türkiye'ye geliyor musunuz sık sık? Arın'la ilişkimi devam edip etmediğini, Türkiye'de de görüşüp görüşmediğimizi merak ediyor. Hayır, 12 Eylül sonrasında uzun bir dönem Avrupa'nın çeşitli yerlerinde siyasal mülteci olarak yaşadım. 1991'de ceza yasasının bazı maddeleri kalkınca bir çeşit af çıkmış oldu. Yıllar sonra 1992'de Türkiye'ye geldim. Oğlumu gömmeye. Görmeye mi dediniz? Hayır hanımefendi, gömmeye. Galiba demin anlatmıştım. Oğlum öldü. Ne tuhaf, ben de yıllar sonra Paris'e geldim, eşimin cenazesini almaya. Kesişen trajik kaderlere sahibiz. Kadının yüzüne dikkatle bakıyor. Kesişen sözcüğünü bilerek mi, yoksa kötü aşk romanlarından alınmış basma kalıp bir sözcük olarak mı kullandığını ölçmeye çalışıyor. Bu kadın sandığımdan daha kurnaz. Sessiz sedasız atıyor gollerini. Ama işleri karıştırmayacak, soruşturmanın derinleştirilmesini istemeyecek. Öğrenmek istemediği şeyleri öğrenmekten korkuyor. Bir an önce bütün bu sıkıntılardan kurtulup şişesinin başına dönmek, öldürücü konforuna sığınmak istiyor. Ne zamandır susan, sessizce kahvesini içen derinin sesini duyunca irkiliyor. Umut'un çocukluk sesi bu. Deden ilk anda fark etmediğine şaşıyor. Oğlunuz neden öldü? Babanın da parçası olduğu iktidar çarkının dişlilerine kapıldı dese anlar mı? Ya da daha basit, öldürülmesinde dolaylı da olsa babanın payı vardı. Arı Murat'a da kan bulaşmıştı. Bu kanın kokusunu kendisi de duyup tiksinmeye başladığında çarkın dışına çıkmaya, kaçmaya çalıştı ve kendi sonunu hazırladı dese, kanın kanı çağıracağını anlatsa ona, bir kazaydı diyor. Sanırım yanlış bir ihbar veya yanlış bir adresti. Teröristlerin hücre evi diye oğlumun da bulunduğu bir öğrenci evine ateş açmışlar. Gazetelere içeridekiler silahlıydı, çatışma oldu diye yansıdı. Oysa içeriden tek bir kurşun bile atılmamıştı. Silah da yoktu. Ah inanmıyorum. İnanılır gibi değil doğru. Ama ne yazık ki gerçek. Daha sonra açtığımız davada yanlış hedefe ateş açıldığı veya birinin yanlış ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Ama ölenler ölmüştü. Kimse ceza görmedi. Olaya katılan görevliler delil yetersizliğinden beraat ettiler. Elebaşları bir süre sonra ortadan yok oldu. Ben buraya, Paris'e dönmüştüm. Bu yüzden bana ulaşamadılar. Ama ölen diğer iki gencin ailelerini işin peşini bırakmazlarsa sonlarının kötü olacağı yolunda tehditler gelmiş bir süre. Genç kızın büyüyen göz bebeklerinde kuşku, şaşkınlık ve isyan karışımı bir ifade yakalıyor. Umut yaşasaydı o da böyle bakacaktı yüzüme. Belki daha az şaşkınlık, daha fazla isyanla ama aynı nemli kadife bakışlarla. İnanmakta güçlük çektiğinizi anlıyorum derin. Babanız birkaç gün önce yabancı basına ve Fransız kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bir bakıma bütün bunları anlattı. Türkiye'nin uygar bir ülke olması, gerçek demokrasiye kavuşması için bu korkunç olayları doğuran mekanizmanın aşılması gerektiğinden söz etti. Bunun için mi peki? Evet, belki de bunun için. Belki de sandığımızdan ve düşündüğümüzden çok daha karanlık güçler var cinayetin arkasında. Eğer gerçek katil veya katiller bulunamazsa bu teori güç kazanır. Cinayeti soruşturanlarla işletenler aynı odaklarsa katiller bulunamaz. Çok iyi kavrayamadım, diyor İpek. Arına kimler onu öldürecek kadar düşman olabilirler? Onu herkes sever sayardı. Devlet işlerinin sevgiyle saygıyla fazla ilişkisi yoktur ne yazık ki. İktidar çarkı acımasızdır hanımefendi. Böyle acılı bir gününüzde bunları söylemek hiç de hoş değil ama benimle görüşmek istemenizin nedeni sanırım Sayın Arın Murat'ın öldürülmesiyle ilgili ipuçlarına ulaşmak umuduydu. Gördüğünüz gibi bilgim yok ama sezgilerim var. Onları sizinle paylaşmanın doğru olacağını düşündüm. Sayın Arın Murat'ın öldürülmesiyle ilgili ipuçları umurumda bile değil diye düşünüyor İpek. O öldü, artık yok. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. 25 yıllık kocamın sevdiği kadını, tek kadını tanımak istemiştim. Hepsi bu işte. Aslında o da bunun farkında. Sayın Arı Murat derken sesine ve yüzüne yerleşen alaycı ve hain ifade onu ele veriyor. Karşı karşıya geçmiş, Arın dekoru önünde tuhaf bir komedi oynuyoruz. Güveniniz ve ilginiz için kızım ve kendi adıma teşekkür ederim diyor. Çok yorucu ve üzüntülü bir gün geçirdik. İzninizle ayrılmak istiyorum. Yerinden kalkıp İpek'in uzattığı eli sıkıyor. Kadının ellerinin titrediğini fark ediyor. Derinin elini sıkarken göz göze geliyorlar. Kızın gözlerinin buğulandığını görüyor. Umut da aynı böyle buğulu gözlerle bakardı bir şeye üzüldüğü zaman. Çocukluğunda onu bırakıp gideceğimi anladığı günde böyle bakmıştı. Yüreğinin ta derinliklerinden gelen bir hıçkırığı bastırmaya çalışırken genç kıza sarılıyor. İki kadının kirpiklerinde toplanmış utangaç yaşlar birbirine karışıyor. Sizinle daha uzun konuşmak isterdim. Belki bir gün buluşuruz diyor Derin. Ben de çok isterim. Kartımı vereyim. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Oğullar ve kardeşler. O yıl Eylül, Ağustos'tan beri sıcak geçti. Yol boyu kuraklıktan çatlamış topraklar, kavrulmuş tarlalar, susuz köyler, mezralar, umutsuz bozkırlar, yalnız kayalıklar, sarp dağlar, köpürü köpürü akan asi sular, korku dolu geçitler arasında ilerleyen otobüsü, jandarmalar ve özel tim sabahtan beri üçüncü kez durdurduğunda Mehmet İliç sıcaktan bayılmak üzereydi. Göğsü sıkışıyor, nefesi daralıyor, sırtı terliyordu. Hemen önünde oturan şoför, dişlerinin arasından belli belirsiz bir küfür sallayıp el frenini çekerken, ''İlacın milacın varsa al abi, bu özel tim jandarmaya da benzemez. Üstelik koruyucu bezemekler de var yanlarında. Kök söktürecekler şimdi.'' diye mırıldandı. Aynı şirketin otobüsleriyle Diyarbakır'a gide gele şoförlerle iyiden iyiye dost olmuştu. Şoför, ağır silahlarını yolculara doğrultup otobüsün içine dalan kimisi kar maskeli özel harekatçıları bezgin ve kanıksamış bir sesle uyardı. Şu yaşlı adam kalp hastası, yol boyu tıkana tıkana geldi, sonra uyarmadı demeyin. Mehmet, gömleğini cebine yerleştirdiği, terden nemlenmiş kimliğini uzatırken küçük dil altı haplarından birini ağzına attı. parti döneminde, sendikacılık günlerinde, Batman'da, İskenderun'da, Elazığ'da örgütleme çalışmaları yaparlarken, Allah selamet versin şirketinin Anadolu otobüsleriyle geçerdi bu yollardan. Ama gencecik, çoğu esmer, kavruk jandarma erlerinin otobüsü durdurup kimlik kontrolü yaptıkları o zaman da olurdu. Yine huzursuz bir hava dolaşırdı otobüste ama içinde korku ve yılgınlık duymazdı. Şimdi kendine bile itiraf etmekten utansa da yüreği sıcaktan çok yüzlerce kilometre yol boyunca her taşa, her ağaca, her kayaya sinmiş korkudan daralıyordu. Eskiden korkmazdım diye düşündü. İsyanımız, umudumuz, inancımız korkuyu yenerdi. Yaşlandın mı? Şu yaşlı adam dedi şoför. Adam haklı, öyle gösteriyorum zahir. Kendimi de öyle hissediyorum zaten. Oysa daha 50 yaşındayım. 50 yaş ne ki? O eskidenmiş. Şimdi 50 yaşındaki insanlar yeniden evleniyor, yeni bir hayata başlıyor, yeni bir iş kuruyorlar. Ömürler eni konu uzadı. Sıkıntılarını anlattığında doktor Erim, bu ameliyatı geçirenlerde yaşlanma sendromu, kişilik bunalımı gibi bazı psikolojik sonuçlar görülür bazen demişti. Çaresi her zamanki gibi sıkılmayacaksın, dert etmeyeceksin, dinlenip keyfine bakacaksın. Otobüsle Diyarbakır İstanbul, git gel 48 saat. Hapishane kapısında ziyaretçi kuyruğu, itiş kakış, hizaya sokmak için jandarma dipçiği, vatan haini bölücülerin, Ermeni döllerinin yakınlarının hak ettikleri muamele neyse o. Dinlenip keyfime bakıyorum işte. Madem kalbin hasta, ne işin vardı Diyarbakır'da diye hoyrat bir sesle sordu maskeli adam. Bir yakınımı ziyarete gitmiştim. Kimmiş yakının? Oğlum. Hapishanede diyecekti, lafı yuttu, vazgeçti. Maskeli adam sıcağa dayanamamış ya da gerek görmemiş olmalı ki maskesini sıyırttı, alnında ve burnunun iki yanında birikmiş ter damlacıklarını gördü. Adam kimliğini geri verip arka sıraya doğru yürüyünce derin bir nefes aldı. Kendini daha iyi hissediyordu. Arka sıralarda oturan iki delikanlıyı otobüsten indirip götürmelerini ilgisiz olmasa da tepkisiz bir şekilde izledi. Kendi tepkisizliğine şaştı. İnsanın ilgisi ve isyanı gücü kadar oluyor demek. Yine oğlu düştü aklına. Otobüsten indirip götürdükleri delikanlıları neden ilgi gösteremediğini, neden silahlı adamların önüne fırlayıp kendini çocuklara siper etmediğini anladı birden. Oğlumu bile kurtaramıyorum, çaresizim. Orada o karanlık, pis, kalabalık koğuşta ölmeye yatmış, tek silahı ölüm, ölüm silahıyla diriniyor. Ne denizin peşinde koştuğu davaya, ne de sosyalizmin yerine silah tapıncını ve terörizmin geçirmiş umutsuzluk ve çaresizlik ürünü örgütlere inanıyordu. Ama oğlunu seviyordu. Sadece sevgi değil, kimselere açıklayamadığı bir gurur da duyuyordu. Oğlunun isyanı, inancı, umudu artık geri dönmeyecek, yeniden yaşanmayacak günleri hatırlatıyordu. Nostaljik bir özlem, kendini oğlunda tekrarlama, yeniden üretme çabası. Diyarbakır hapishanesinde ölmeye yatmış, direniyor. Anlamsız ve umutsuz bir direniş biliyorum. Yine de güzel. Keşke biraz daha kalsaydım Diyarbakır'da. Görüşe çıkmasalar da, çıkarılmasalar da içeriden bir haber alınırdı belki. Ama kalamadım. Bu şehir çaresizliğimi, yenilmişliğimi başıma kakıyor. Beni öldürüyor. O korkunç kuru sıcak, eskiden bu kadar boğucu olmazdı sanki. Çin Seddi'nden daha uzun olduğu söylenen, her kovuğundan yoksulluk fışkıran, delice incirlerin sardığı yıkık sarı surlar, sur kılıntılarının sarı olmadığını biliyor. Ama belki tozdan, belki sıcaktan, ne zaman bu şehri hatırlasa, belliğini kuru toprak ve kum sarısı bir bulut kaplıyor. Kokuşmuş çöp, yanmış yağ, baygın yasemin karışımı ağır kokular, yasemin kokusu muydu gerçekten, yoksa ağır zambak esansı mı? Sokak ortasında, ensesinden tek kurşunla vurulmuş cesetler, kuytu köşelere pusu kurmuş, artık gecenin karanlığını bile bekleyemeyen pervasız korku. Yıkılmış, boşaltılmış köylerden, mezralardan kaçıp lağımların karıştığı kurumuş derelerin yataklarına sığınmış, aç, çıplak, umutsuz göçmenleriyle Diyarbakır, Mehmet İliç'i hem beden hem de duygu ve akıl olarak öldürüyordu. Bunca yıl nelere, kimlere karşı savaştıysa, neye isyan edip neye inandıysa hepsini inkar ve reddiydi bu şehir. Ne kadar bağırsan sesini duyuramayacağın, ne kadar çabalasan kurtulamayacağın dipsiz ve karanlık bir kör kuyu. Bir ödlek gibi ölüme yatmış oğlum bırakıp kaçıyorum bu şehirden. Gözyaşlarını boğulmuş karısının, onu kurtar, hiç değilse ölüm orucuna yatmasını engelle diye feryat edişini hatırladı. İtirafçı olsaydı daha mı iyiydi? oğlumun itirafçı olmasını, ihanet etmesini yeğler miydim? Ya da barış piçi gibi faşistlere satılmasını? Şoför yardımcısından bir şişe su istedi. Su soğuk değildi. Soğuk sular çoktan bitmişti. Şişeyi başına, ensesine, göğsüne boşalttı. Kısacık bir an serinler gibi oldu. Uçakla gelmeliydim diye düşündü. Sendikadan ayrılırken aldığı 3-5 kuruş krem tazminatı suyunu çekmek üzereydi. Üstelik uçak parasına işçi ikramiyesi mi dayanır? Şu ölüm orucunu bir bitirseler, hapishane yönetimi bir adım atsa içeridekiler 10 adım atacaklar. İçeridekilerin istediği, mahpushanedeki baskıların, aşağılamanın, işkencelerin sona erdirilmesiydi. Mahkum yakınları olarak olağanüstü hal valisinin, emniyet müdürünün, askeriyenin, Diyarbakır'da ne kadar devlet temsilcisi varsa hepsini kapısına aşındırmışlar ama görüşememişlerdi. İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır Şubesi yardımcı olmaya çalışıyordu ama asıl onların haklarının ve canlarının korunması lazımdı. Son umut Ankara'da bakandaydı. Mehmet İliç, savaşın sürdüğü olağanüstü hal bölgelerinde hiçbir bakanın, hiçbir resmi yetkilinin bir taşı bile yerinden oynatamayacağını, tüm güç ve yetkilerin Doğu, Güneydoğu'yu batıdan ayıran o çizilmemiş sınırda sona erdiğini bilecek deneyimdeydi. Oğlu dağda yaralı olarak yakalanıp tutuklandığında, yıllar sonra döndüğü Diyarbakır'da partilerden, sendikadan tanıdığı birkaç eski dostu aramış, baba ocağı İliç'e de uğramak istemiş, 1970'lerde can bahasına örgütlenme çalışması yaptıkları Batman'a kadar uzanmayı hayal etmişti. Eski dostlar yoktu. Kimisi tutuklanmış, kimisi öldürülmüş, kimisi gerillaya katılmış. Tabii bu açık açık söylenmiyor, belli belirsiz seziliyordu. Kimisi dönmüş, köye gidip korucu, muhbir ya da itirafçı olmuş. Kimisi de batıya göçmüştü. Bir rastlantı, çarşıdaki kelle paçacıda çorba içerken karşılaştığı Batman'dan eski bir tanış, tedirginlikle sağını solunu kolaçan ederek eskiyi boşuna arama demişti. Eski öldü, gömüldü. Kimseyi bulamazsın. Bulsan da bulduğun, aradığın değildir. Yine burası ne de olsa büyük şehir. Batman'ı görsen ağlarsın. Batman koca bir mezarlık şimdi. Mezar taşları yerine de son model Mercedesler, yüksek apartmanlar ve cami minareleri var. Batman'a, Tunceli'ye, Erzincan'a gitmeyi hiç geçirme aklından. PKK'dan kurtulsan korucuların, özel harekatçıların eline düşersin. Hani atıl havaya, düş yere derler, havada PKK, yerde TC, artık hangisini beğenirsem. Yine de Ankara'ya gidilmeli, bakanlarla görüşmeye çalışılmalı. Çocuklar orada, Diyarbakır mahpusunda ağır ağır ölüyorlar. Bir şeyler yapmalı. Evden ayrılacağını, doğuya gideceğini söylediği gün ne demişti Deniz? Bu ülke sanki ikiye bölünmüş. Sivas'ın doğusu sizin solculuğunuzun, devrimciliğinizin dışında kalıyor diye suçlamıştı da içine oturmuş, yüreği sıkışmıştı. Evet, bu ülke sanki tam da ortasından ikiye bölünmüş. İstanbul'dan Diyarbakır'a otobüsle gidip doğu kentlerinin çevresini şöyle bir dolaşmak yetiyor. Cizre'ye, Şırnak'a, Hakkari'ye kadar gitmeye bile gerek yok. Zaten isteseniz de gidemezsiniz. Burada sınırlar dikenli tellerle ayrılmıyor. Acıyla, korkuyla, ölümle ayrılıyor. O zaman oğlana kızmıştım. Ama haklı olan oydu. Sayfa 381. Oğlun bölücü, vatan haini demişti hapishanedeki infaz savcısı. Üstelik İstanbul'da rahat kıçına batmış, gelip burada dağa çıkmış, Kürt desem Kürt değil, Ermeni desem Ermeni değil. Ama dur bakayım, belki de Kürtsünüzdür siz. Soyadınız bir tuhaftı. Ilıç mı, İliç mi öyle bir şey. İhtiyaç molasını bir sanayi sitesinin yakınındaki benzin istasyonunda verdiler. Ben burada pek durmam ama sıcakta motor tekliyor, bir baktırayım abi dedi şoför. Sonra yarım saat ihtiyaç molası çaylar müesseseden diye seslendi. Anadolu yollarında ikinci sınıf otobüs şirketleriyle yapılan yolculukların insanı yıllar öncesine götüren değişmez ikramı, geçmişe özlem yüklü o neşeli ünleme. Çaylar müesseseden. Mehmet İliç duygulandı, gözleri yaşardı hafiften. İstiklal Marşı çalınırken de, Enternasyonel çalınırken de boğazına bir yumru düğümlenir, gözlerine yaşlar hücum ederdi. Biz duygulu ve romantik bir kuşaktık diye geçirdi içinden. Romantizm olmadan devrimcilik olur mu? Göllüce'ye, Atalan'a toprak işgallerine giderken, grev çadırlarında, fabrika işgallerinde sabahlarken, meydanları kızıl bayraklarımızla doldurup, şura doğu, şura batı demeden, güvercinler salacağız, yakındır diye türkülerimizi söylerken şiir vardı içimizde. Çaylar müesseseden diye bağırırdı burunsuz, güvensiz, sarı boyalı köhne otobüslerin şoför muavinleri. Çaylar müesseseden, bilinçler partiden diye karşılık verirdik. Fabrikaların, tarlaların, suların kaderini değiştireceğimize inanırdık. Güvercinleri dört bir yana, dört yöne salamadık. Hele doğuya hiç. Saldık da yerlerine varamadılar. Belki vurulup düştüler. Bir şeyler yanlış oldu, eksik kaldı. Otobüsten indi. Benzin istasyonunun büyüce kafeteryası serindi. Ferahladı ve gevşedi. Bu yürek beni götürecek. Ama bugün de kurtardım galiba. Şu dilaltı hapları mucizeler yaratıyor. Kafeteryanın bitişiğindeki küçük büfeden iki gazete aldı. Ankara'ya kadar yol uzun. Okunacak şey gerek. Çay kötüydü. Kendine az şekerli bir kahve söyledi. Bir an plastik masanın üzerindeki şekerlikle oyalandı. Her şey değişse bile değişmeyecek tek nesne fincanınıza doğru her eğilişinizde küçük kırmızı ibiğinden bir kaşık şeker dökülen tasarım harikası. Anadolu yollarının bütün kahvelerinin, bütün benzin istasyonu kafeteryalarının, gece sığınaklarının yıllardır değişmez eşyası. Sanki bir gizli örgüt ya da cemaat örgütlenmesinin simgesi, parolası. Nesnelere karşı ilgisini giderek artması kendisini de şaşırtıyordu. Bazen bir kalem, bazen bir kol saati, bir afiş, bir ilaç kutusu, eski bir fotoğraf, bir koltuk, bir plastik şekerlik üstüne üstüne geliyor, belleğini, kafasını, ilgisini kaplayıveriyordu. Bunu da sormalı doktor elime. Bu da mı kalp ameliyatının doğal sonucu? Kahvesini yudumlarken gazeteye göz gezdirmeye başladı. Birinci sayfada iri puntolarla Paris'te Türk diplomata menfur suikast haberi vardı. Yine mi başladı bu iş? Hani Ermeni terörünün kökü kurutulmuştu? Bütün ülkücü çeteler sözde vatana hizmet eden tosuncuklara dönüştürülmedi mi Ermeni terörü öne sürülerek? Haber okumayı sürdürdü. Özel görevli Paris'te bulunan Türk diplomat Arın Murat, Paris'te ensesinden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Arın Murat'ı öldürülmeden önce gören son kişi Türk asıllı kadın gazeteci, cinayete gizli servislerin işlemiş olabileceğini iddia ediyor. Olağanüstü sıcak ve bunaltıcı bir Eylül gününde deyim yerindeyse buz kesti. Doktor Erim'in abi değil miydi Arın Murat? Çoktandır görüşmüyoruz demişti Erim hastaneye son gidişinde. Annem sağken onu memnun etmek için bayramda seyranda bir araya gelirdik. Annem ölünce hemen hemen hiç görüşmez olduk. Arın abim namusludur ama hikmeti devlete inanır. Ana tarafımızın paşa dedelerinin genleri baskındır onda. Bizim evlerdeki altın çerçeveli Osmanlı paşası resimleri gerçekti. Yeni yetme burjuvazimizin bit pazarından alıp atalarımız diye duvarlara astığı cinsten değildi. Faili meçhuller Paris'e kadar uzandı demek. Paris'teki Türk asıllı kadın gazeteci ne demiş? Cinayet gizli servislerin işi olabilir mi demiş. Ne demek yani? Hangi gizli servislerin? Paris'te Türk asıllı kaç kadın gazeteci var ülkeden başka? Sakın kızın başı belada olmasın. Haberin ayrıntılarına daldı. Öldürülen adamın karısının ve kızının Paris'te havaalanında cenazeyi uğurlarken çekilmiş fotoğraflarını incelemeye başladı. İnce, ruh gibi, yaslı bir kadın, Doktor Erim'in havasını taşıyan dal gibi bir genç kız. Burjuva kadınları neden güzel oluyor diye sorduklarında, anaları güzeldir de ondan diye cevap verirdi gençliğinde. Şimdi biraz utanarak hatırladı. Ülküyü düşündü yine. Bir selam, bir haber gönderebilse hiç değilse. 4 yıl önce bıraktığı bir adres, bir telefon numarası vardı, belki hala geçerlidir. Ya da doktor Erim'den sormalı, belki biliyordur. İstanbul'a döner dönmez Erim'i aramaya karar verdi. Bir başsağlığı dilemek gerek. Ne de olsa abiydi Arı Murat. Motor biraz su kaynatmış. Önemli bir şey yokmuş abi. Yola düzülelim dedi şoför. Sonra yolculara seslendi. Otobüsümüz Ankara'ya doğru hareket etmek üzeredir sayın yolcuların. Otobüsteki yerlerini almaları rica olunur. Yolcuların toparlanmasını beklerken Mehmet'in yanına çöktü. Gözü masanın üstündeki gazeteye ilişti. Yine kimi indirmişler abi? Sesi ilgisiz ve kanıksamıştı. Ölümü de kanıksanıyor demek diye düşündü Mehmet. Bu halk artık hiçbir şeye şaşmıyor. Hiçbir şeye inanmıyor, sadece korkuyor. Üst düzey bir devlet görevlisi. Paris'te Türkiye'deki değişimi, demokratik açılımları anlatmak üzere bulunuyormuş. Şoförün, Güneydoğu'nun bütün izlerini taşıyan esmer yüzüne kederli bir gülümseme yayıldı. Ne tuhaf, sanki bıyıklarıyla gülüyor bu adam diye düşündü Mehmet İliç. O dediğin demokratik şey neyse, gelip de burada anlatsaydı, sıkıyorsa. Ta orada, elin Paris'inde anlatmak da pek kolay değil anlaşılan. Baksana, adamı haklamışlar. Belki de ahını aldığı birilerdir. Devlet oralara kendinden olmayanı göndermez ya. Senin oğlan nasıl sahi? Mahpushane kaynıyormuş son günlerde öyle diyorlar. Benim de bir amca torunu var içeride. Daha 17'sinde. dağa erzak götürürken yakalamışlar. Allah kurtarsın hepsini. Sonra sesini alabildiğince alçaltıp Mehmet'in kulağına fısıldadı. Apo Şam'da ense yapsın, bizimkiler burada dağda vurulsun, mahpusta ölsün. Bu ne biçim kaderdir abi? Kalmışız gerilla ile devletin ateşi arasında. Hepten yanmışız, ölmüşüz biz. Hadi toparlan, gidelim. Gün kararmadan geçelim şu lanet olası yollardan. Şu lanet olası, şu uğruna ölünesi yollardan yıllardır geçelim diye düşündü Mehmet. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye yıllarca aşınladığım bu yolları çoğu zaman otobüsle, bazen tren, bazen de otomobille. Yürüdüğümüzde oldu, işçi sınıfı tarihine geçti o uzun yürüyüşler. Bir kez 12 Eylül'den sonra tutukluyken, bir de ameliyat sonrası yataktayken zorunlu molalar verdim. Şoförün dediği gibi ihtiyaç molası. Bunun dışında şu lanet olası yollarda geçti hayat. Pişman mıyım? Hayır, zerre kadar. Çukurova'da çeltiye, Hatay'da pamuğa, Söke'de tütüne, Bafa Gölü'nde balığa, Ordu'da, Giresun'da fındığa, susuz tarlalara, zalim ağaların gasp ettiği kaynaklara, Doğu'nun ırgat çiftliklerinde bir dönüm toprağın peşine, Hakkari'ye, zapt suyuna köprü yapmaya, köylüyü, ırgatı, marabayı, halkı uyandırmaya giderdik. Belleğinde kim bilir hangi toprak işgalinde, hangi köylü direnişinde çekilmiş bir fotoğraf. Köylülerle öğrenciler tırmıklarını, baltalarını, küreklerini havaya kaldırmışlar. Omuz omuza yürüyorlar. En önde Mehmet İliç'in 19-20 yaşı sağ yumruğu havada geleceğinden asla kuşku duyulmayan devrime doğru yürüyor. Sonra fabrikaları, işçileri, işçi mahallelerini kendimiz keşfettik. 15-16 Haziran'da İstanbul'un iki yakasının işçileri birleşip de sel gibi akmasınlar diye Galata Köprüsü açıldığında, vapurlar kaldırıldığında neredeyse suya atlayacaktık. Fabrika işgallerinde, gri meydanlarında her gün bir yenisi patlayan direnişlerde, kurtarılmış işçi semtlerinde kurduğumuz barikatlarda sabahlamak güzeldi. Sonra Ali Ağa'dan İskenderun'a, Batman'dan Seydişehir'e, Bursa'dan Karabük'e, Zonguldak'a uzanan yollarda dop dolu, umutlu, sevinçli bir yolculuk oldu hayat. Kafasının içinde bir başka fotoğraf, ellerinde pankartlar, çekiçler, kızıl bayraklarla bir işçi kolu, önde Mehmet İliç, ileriyi işaret ediyor. Bir fotoğraf daha, bir işçi eğitimi olmalı. Mehmet İliç, üzerine beyaz tebeşirle artı değer yazılmış kara tahtanın önünde sömürüyü anlatıyor. Bazılarının arkamdan konuştukları gibi kariyerist miydim gerçekten? Öne fırlamayı, liderlik taslamayı, niye taslama olsun ki? Basbayağı liderlik işte. Severmişim besbelli. Tiyatrocularla sendikacılar kariyerist olur derdi bir tanıdığı. Neyse ne, pis herifin teki olmadım hiç. Yolları iyi olduğunu sandığımız, insan olabilmek, insanın kurtarabilmek için yürünmesi gerektiğini inandığımız hedeflere doğru yürüdük. Hedefe varamasak bile o yolları yürümüş olmanın anlatılmaz doyumu yetiyordu bize. Şimdikilerle kıyaslanınca sağcısıyla, solcusuyla tuhaf bir kuşaktık. Kurtuluşa inanan, kurtarıcılığı görev edinmiş, tutkulu, inançlı bir kuşak. Ya şimdikiler? Kahvenin serinliğinden sonra hamam halvetinden beter gelen otobüse yeniden yerleşirken içinde iki farklı acıyla iki oğlunu düşündü. Biri açlık grevinde, neyse ki hala umut var, su içiyorlar henüz. Yarın öbür gün Ankara'dan, bakanlıklardan da bir şey çıkmaz da bütün kapılar yüzlerine kapanırsa açlık grevi ölüm orucuna dönüşür. Öyle ölüp gidenler olmadı mı? Üstelik İstanbul'dan daha bir göz önü. Televizyonlar, gazeteler, barolar, sivil toplum örgütleri hepsi yığışmıştı cezaevine. Yine de gencecik insanlar herkesin gözü önünde yavaş yavaş sönüp gittiler. Diyarbakır'daki açlık grevinden şimdilik bir tutukluların bir de yakınlarının haberi var. Bu ülkede televizyonlara haber olmadıkça ölmüşsün, kalmışsın kimin umurunda. Bir yolunu bulmalı. Eski dostları, tanışları seferber etmeli. Medya eski solcu dolu, sağlı sollu partiler de öyle. Dönek mönek, içlerinde bir şeyler kalmıştır. Deniz yaşamalı. 5-10 yıl yatıp çıkar, sonra yeniden döner hayata. Türkiye'de devran çabuk değişir. Avrupa Birliği'nin baskısı, Amerika'nın isteği filan derken bakarsın umulandan önce yumuşama olur, af çıkar. Oğlumu yaşatmanın diyeti her neyse sonuna kadar ödeyeceğim. Barış içinde aynı şey yapar mıydım diye düşündü. Askere gideceğini, bölücü vatan hainlerine karşı savaşmak istediğini, birkaç PKK'lı indirmeden dönmeyeceğini söylediğinde fazla tepki vermemiş, yolun yol değil oğlum, ne halt edersen et demekle yetinmişti. İstanbul'da faşistlere, çetelere daha fazla bulaşmadan, dönüşü olmayan yollara girmeden bir süre askerde kalması aklını başına getirirdi belki. İşlerin öyle uzaktan carçurt etmeye benzemediğini, gerçek ölümün şehitlik edebiyatı olmadığını, insanın iliklerini işleyen korkunun ne olduğunu öğrenmesi iyi gelebilirdi. Barış'ı otobüs terminalinden askeri uğurladıkları geceyi hatırladı. Oraya gitmek istememişti. Neler olup biteceğini tahmin edebiliyordu. Her yeni tertibin askere alınışında üstü açık kamyonetlerden, taksilerden, özel otolardan salkım salkım sarkan, üç hilalli bayraklarını sallayarak, dört bir yana silah atarak, avazları çıktığı kadar en büyük asker bizim asker. PKK hainlerine ölüm, savulun bölücüler, bozkurtlar geliyor, ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez diye haykırarak, sabahlara kadar sokakları, caddeleri dolaşan kızlı erkekli o gençler güruhunun son duraklarında kendisi için ne kadar dayanılmaz, ne kadar ürkütücü olacağını biliyordu. Son birkaç yıldır kentin sadece baroşlarında, eski gecekondu mahallelerinde değil, Taksim Meydanı'ndan Boğaziçi sahillerine, Nişantaşı'ndan Bağdat Caddesi'ne kadar dört bir yanında faşizan gösteriye dönüşen asker uğurlama törenleri, kimliğini arayan okulsuz, işsiz, umarsız, yarınsız baroş gençliğinin biz varız demesinin bir biçimiydi. Onları anlıyordu ve anladığı için korkuyordu. 1930'lar Almanya'sının Münih'te birahaneleri basıp herkese ayakta marşlar söyleten, Heil Hitler diye bağırtan Nazi gençliğinin gecikmiş Türkiye modelleriydiler. Doğudaki savaşın kabarttığı ürkütücü Türk şövenizmiyle, büyük kentlerin çürümüş, yozlaşmış yapay pırıltısının, kan ve haram bulaşmış zenginliğinin yarattığı öfke ve tepkiyle besleniyorlardı. Mehmet İliç, yılların deneyimiyle, bilinciyle onları anlıyordu. Ama belki de karşılarında çaresiz kaldığı için başka bir seçenek, aynı ölçüde güçlü ve doyurucu bir inanç öneremediği için onlardan tiksiniyordu da. Faşizan kabarış, kendisinin, kendi kuşağının solun geri çekilmesinin göstergesiydi. Yenilginin başına başına vurulmasından hoşlanmıyordu. En büyük yenilgisi ise barıştı Mehmet İliç'in, ülkücü oğlu. Barış daha çok küçük demişti karısı. Ciddiye alma, zamanla değişir. Oğluyla konuşmayı denemişti birkaç kez. Deniz böyle durumlarda babasıyla tartışır, diretir, hatta bazen küstahlaşır çizmeyi aşar, Mehmet'in kafasını kızdırırdı. Ama ikisi de bastıkları zeminin ortak olduğunu, aynı şeyi, aynı amacı tartıştıklarını hissederlerdi. Konuşmak istediğinde Barış susmuştu. İçten pazarlıklı, küstah, küçümseyen bir susuşla susmuştu. ''Söyleyeceğin şey yok mu?'' diye sormuştu sonunda Mehmet. Var demişti aynı küstah soğukkanlılıkla. Vatan haini olmayacağım. Aptal ve sizin gibi züğürt de olmayacağım. Bırak beni yoluma gideyim. Karısının hiçbir zaman dayanamadığı gözyaşları olmasa oğlunu askeri uğurlamaya asla gitmezdi. O da senin oğlun demişti karısı hıçkırarak. Nasıl böyle ayrım yaparsın? Kanlı katil bile olsa böyle günde insan oğlunun yanında olur. Üstelik Deniz'den ne farkı var Barış'ın? O bir şeye inanıyor, öteki başka bir şeye. Doğru nerede kim söyleyebilir ki? Yıllarca doğru sandığın inançların yanıltmadı mı seni? Sahi doğru neredeydi? Mehmet İliç sesinin yeterince gür çıkmayacağından korktuğundan susmuş garajlara gitmişti. Sonrasını hatırlamak bile istemiyordu. Kuru sıkı patlayan silahlar, ay yıldızlı üç hilalli kurt başlı bayraklar, kurt işareti yapan, zafer edasıyla havaya kalkmış güçlü genç eller, hiçbir şeyin farkında olmadan bir çöküş çağının azgın bulanık sellerine kapılmış sürüklenen gencecik çocuklar. Bunların bazıları ölecek diye düşünmüştü. Bayraklara sarılı şehit tabutları hep aynı ruhsuz, anlamsız, kalıplaşmış törenlerle uğurlanacak. Biri de benim oğlum olacak belki. Benim oğlum olmasa da bir başka ananın, bir başka babanın oğlu. Birden ne yaptığını, niçin yaptığını hiç düşünmeden Barış'ın suratına okkalı bir tokat indirmiş, çocuk neye uğradığını anlamadan oğluna sıkı sıkı sarılıp ağlamaya başlamıştı. Çocuğun dehşet içinde debelendiğini, babasını ittiğini, uzaklaştığını, baba çok ayıp oluyor, kendini topla dediğini, hıçkırıklarını tutmakta güçlük çektiğini ve o anda oğlundan gerçekten nefret ettiğini hatırladı. Mehmet İliç o güne kadar hiç ağlamamıştı. Ne gençlik günlerinde arkadaşları vurulduğunda, ne denizler asıldığında, ne ana babası öldüğünde, ne de işkencede, hapiste. Şimdi neden ağladığını, neden kendini el aleme rezil ettiğini anlayamıyordu. Oysa karısı, sadece karısı mı, bütün asker anaları doya doya ağlıyorlardı işte. Ağladıkça da insanlaşıyorlar, güzelleşiyorlardı. Barış muradına ermiş, doğuya gönderilmişti. Zayıf, naif bir çocuktu. Boydan, kilodan kaybetmiş, komandoya ayrılamamıştı ama otomobil kullandığından zırhlı birliğe şoför olarak verilmişti. Son haber Şırnak'tan gelmişti. Sağ ve sıhhatliydi. Birlikleri sınır ötesine kaydırılıyordu. Bir sürü haber almazlarsa merak etmemeliydiler. Nihayet sıcak karşılaşmaya girecekleri için heyecanlıydı. Evi özlemişti. Annesini öpüyordu. Babasına da utangaç, ezik bir selam vardı. Seni üzdüysem affet baba diyordu. İki oğlum var diye düşündü hüzünle. Yolları, içinden çıkıp da unuttuğumuz doğuda kesişen iki evlat. Kardeşler ve düşman cephedeler. Neyse ki Denizdağ'da değil de tutuklu. Olmaz olmaz dememeli. Her şey olur bu ülkede. Kardeş kurşunuyla ölmek de var. Çok sıcak, boğucu bir Eylül gününde bütün camları açık bir Anadolu otobüsünün yine de ter, nefes, toz, uyku ve yorgunluk kokan havasından göğsü daralan Mehmet İliç, yolun iki yanından akıp giden bozkırın kederli yalnızlığına dalmış, yaşamın ne kadar tuhaf ve acımasız rastlantılarla dolu olduğunu düşünüyordu. Erim, ağabeyinin cenazesini karşılamak üzere Ankara'ya Cem'le birlikte gitti. Uçağı boş ver dedi Cem. Yeni otoyoldan arabayla hem daha rahat hem de daha çabuk gidiliyor. Cem'in mavi Mercedes'i, sessiz işleyen kliması, minibarı, bir konser salonundaki ses kalitesini aratmayan müzik düzeni, televizyonu ve filmlerde görülen kibar ve bakur şoförüyle gerçekten de rahattı. Arı'nın ölüm haberi öylesine beklenmedikti ki dost arkadaş çevrelerinde üzüntüden çok şaşkınlık yaratmıştı. Hele de karanlık bir cinayete kurban gitmiş olması inanılır gibi değildi. Cinayeti hiçbir örgüt üstlenmemiş, Ermeni terörünün yeniden hortladığı ya da sol terör örgütlerinin veya PKK'nın intikam eylemi olduğu yorumları da havada kalmıştı. Tanıyanlarının, sevenlerinin gözünde böyle bir ölümü hak eden son insandı Arın Murat. Artık herkesin, en sade vatandaşın bile farkında olduğu kirlenmişliğin, devlet yağmasının, iktidar çirkefinin ortasında hiçbir yolsuzluğa, hiçbir kanunsuzluğa bulaşmamış dürüst devlet adamı olarak tanınırdı. Ölüm haberi yayıldığında herkes demek ki kimse güvenlikte değil duygusuyla ürpermiş, içinde korkuyla karışık bir isyan duymuştu. Cinayetin özel, kişisel bir nedene dayandığını sanmıyorum demişti Cem. Hele de ülküyle bağlantı kurmaya çalışmak tam anlamıyla zırva. Bence iyi saatte olsunlar karışmış bu işe. Katillerin kim olduğunu devletin ilgili birimlerinin çok iyi bildiğini sanıyorum. Ağabeyim devletin güvenilir, saygın, nitelikli elemanlarından biriydi. Biliyorsun hükümetler, partiler, darbeler gelip geçti ama o kimsenin adamı olmadı. İşini yaptı ve sürekli yükseldi. Onu ortadan kaldırmakta kimin nasıl bir çıkarı olabilirdi ki? Ailemizde MİT geleneği vardır, bizim dayıyı hatırlarsın. Ama Arı'nın MİT'e falan bulaştığında hiç sanmam. Bilmiyorum, devlet benim için her zaman bir sır olarak kalmıştır. Biz gizli servistendi mi bir CIA'yı, bir de MİT'i ve kontrgerillayı bilirdik. Ama bunların da ötesinde daha derinlerde bir şey olduğunu seziyorum. Belki Arın da bunu sezmişti. Belki çok şey biliyordu. Belki de öğrenmemesi gereken şeyleri öğrenmişti. İstanbul'da son görüştüğümüzde huzursuzdu. Tam açılamadı ama bazı kuşkularından söz etti. O zaman abarttığını düşünmüştüm. Ülkü'de ipuçları olabilir. Gazetelerin yazdığına göre Ülkü Paris'te Arın'la görüşmüş, cinayeti karanlık güçlerin, gizli servislerin işletmiş olabileceği yolunda sözler de söylemiş. Tabii hepsinin uydurma olma olasılığı da var. Belki de Ülkü hiç konuşmamıştır. Medyayı kimin nasıl yönlendirdiğini bilemiyoruz. Ülkü'yü bulabilsek öğrenirdik. Sayfa 389. Onu Paris'te çalıştığı gazeteden aramayı denedim. Bir süre izne çıktığını, nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Çocuğun ölümünden sonra hastanede benim serviste kalmıştı. O zaman ev telefonunun numarasını da bırakmıştı ama orası da cevap vermiyor. Umarım başı dertte değildir. Bu aralar ortalarda görünmemesi bence de doğru. Mercedes saatte 180 km hız yaparak otoyolda ilerlerken ikisi de Ülkü'yü düşündü. Abim Ülkü'yü çok sevmişti dedi erim. Onu tanırsın. Hayatı görev duygusuyla yükselme hırsı arasında duygularını gemlemeye, törpülemeye çalışarak geçti. Kendi iradesiyle kendine çelikten bir kimlik oluşturdu. Belki de annemizin iradesiyle desem daha doğru olur. Ama kumaşında da vardı. Bence Ülkü, onun kaçmaya çalıştığı yumuşacık, duygusal yanıydı. Doğallığıyla, canlılığıyla, yaşama tutkusuyla abimi bir yandan çekerken bir yandan da ürkütüyordu. Ama onu çok sevmişti. Cem, kafasının içinde dönüp duran, dile getirilmeyi bekleyen, dile getirilmek için zorlayan sırrı açıklayıp açıklamamakta bir an duraksadı. Birkaç kez konuyu erimle konuşmaya niyetlenmiş, sonra anlamı olmadığını, dedikoduluktan başka işe yaramayacağını düşünüp susmuştu. Üstelik sezgileri ve duygularıyla ne kadar emin olsa da doğrulanmamış, kanıtlanmamış bir kuşkudan ibaretti büyük sır. Ama bugün kederden mi, yorgunluktan mı bir sırrı bölüşme, yüreğini hafifletme isteğinden mi bilinmez, söyleyip rahatlamak ihtiyacındaydı. Şoförle arka koltuk arasındaki ses geçirmez cam perdenin kapalı olup olmadığına göz attı. Daha güvenli olması için kaset çaların düğmesine dokundu. Bir an lafa nasıl başlayacağını düşündü. Umut'un babasının Arın olduğunu sanıyorum dedi alçak bir sesle. Artık ne Arın ne de Umut hayatta olduğuna göre bilmenin de söylemenin de önemi kalmadı. Erim Umut'un kim olduğunu o anda algılayamadığından boş gözlerle baktı. Ülkü'nün oğlu Arın'dandı diye sürdürdü Cem. Moskova'da Ömer Ulaş'la konuştuğum zaman umutsuz ve içkili bir anında gelişi güzel söylediği bir söz ufak tefek ama anlamlı bir tür ayrıntıyla birleşince düşünmeye başlamıştım bunu. Daha sonra kuşkularım pekişti. Aynı boş bakışlarla sanki hiç tanımadıkları birinden söz ediyorlarmış gibi sordu Erim. Peki ağabeyin biliyor muydu? Sanmıyorum. Arın gibi ilkili bir adam eğer bilseydi oğluna sahip çıkardı. Ülkü bunu ona hiç söylemedi benim tahminime göre. Arın gerçeği bilmeden öldü. Ömer Ulaş biliyor muydu sence? Çocuğun kendisinden olmadığını tabii biliyordu. Ama Arın'ı hiç tanımıyordu. Ülkü'yü sevmişti. Ülkü de ona sığınmıştı. Ömer Hoca'nın dünya görüşü, kişiliği, kendine güveni ve Ülkü'ye aşkı çocuğu kendi oğlu olarak benimsemesini kolaylaştırmış olmalı. Çocuğun kimden olduğunu merak etse de hiç sormamıştır sanırım. Ama bunların artık gerçekten de hiçbir önemi yok. Evet, ne yazık ki hiçbir önemi yok artık. Ayrıca kanıtı da yok. Ülkü bu konuda konuşmadıkça sadece senin kuşkuların olarak kalmaya mahkum bütün bunlar. Sustular. Bolu Dağı'nın serinliği ve yeşili, klimalı araba içinde bile bunalmış yüreklerine iyi geldi. İki buçuk saatlik yolumuz kaldı dedi Cem. Vaktimiz var. Koruda kısa bir mola verelim. Şoför de dinlenmiş olur. Erim ne zamandır bu yoldan geçmemişti. Ankara'ya pek işi düşmez, düşse de uçakla giderdi. Çocukluğunun, delikanlılığının, Ankara-İstanbul yolunun güzel anılarından biriydi Korum Otel. O zaman otoyol yoktu. Düzce'nin, annesinin dudak bükerek, ''Aman buralar çok avam, buralarda çayma içilmez, hasta oluruz.'' dediği yol boyu kasaba kahvelerinden sonra, Bolu Dağı'nı tırmanınca konakladıkları tek tesis Korum Otel'di. Kışın karlı günlerinde veya ilkbaharın serin gecelerinde, gerçek bir şömine gürül gürül yanar, içinde köy sucuğu kızartılırdı. Kremalı dağ çileğinin ve çörek otlu çerkez peynirinin tadı, çocukluğun unutulmaz tadları arasında değişmez yerini almıştı. Sonraki yıllarda Ankara'ya giderken karısı ve çocuklarıyla da birkaç kez uğramıştı buraya. Ne çerkez peynirinin eski lezzetini ne de dağ çileklerinin eski kokusunu bulabilmişti. Artık yanmayan şömine, belki de yaz olduğu için yanmıyordu, şöminenin yanına duvar boyunca üst üste istif edilmiş kütükler, ahşapla kaplı duvarlar da pek sıradan gelmişti. Yine de çocukluktan kalma bir anı işte. İnsanlar çocukluk anılarına, çocukluk lezzetlerine bağlıdırlar. Ön taraftaki ağaçlıklı ve gölgelik bahçe doğallığından ve yeşilinden çok şey yitirmiş de olsa insanın içine ferahlık ve temizlik duygusu veriyordu. En arkalarda ulu çamların altındaki kuytu masalardan birine oturdular. İstanbul'dan sabah erken çıkmışlardı. Daha saat 10 bile olmamıştı. Hava reçine, kuru çam dalı, odun ateşi ve taze ekmek kokuyordu. Tanıdık, dost, mutluluk veren bir koku. Çocukken bazen Ankara'ya otomobille giderdik. Annem treni sevmezdi. Vagon restoranı bile hacı ağalar dolduruyor artık. Bizlere bu memlekette yaşanacak yer kalmadı derdi. Yolda burada, koruda konuklardık. Bir keresinde hatırlıyorum, abim de vardı. Ben iyice küçüktüm, 5-6 yaşındaydım herhalde. İlkbahardı, kremalı dağ çileği yemiştik. O zaman abim resim yapardı. Uzun bir geziye gidileceği zaman resim defterini ve boyalarını yanında taşırdı. Burada bir resim yapmıştı bana, hiç unutmuyorum. Yemyeşil çam ağaçları, altlarında pembe dağ çilekleri ile mor menekşeler. Güzel resim yapardı bilirsin. Bahçenin o tarafı daha gölge ve sakin olduğu için hemen yanlarındaki masaya oturmaya hazırlanan bir kadın, 3 kişilik grupla önce ilgilenmediler. Cenaze yarın mı kalkacak diye sordu Cem. Evet, ölüm ilanları da öyle verildi. Bugüne yetişmezdi. Ne kadar omzu ve unvanı kalabalık zevat varsa orada olmak isteyeceklerini düşünürsen. İpekli Derin de cenazeyle aynı uçakta mı geliyorlar? Evet, zavallılar perişandır herhalde. İpeği böyle olaylar içinde düşünemiyorum hiç. Derin henüz çok genç, daha iyi dayanacaktır. Kızını ne kadar severdi Arın. Evet, gerçekten de çok severdi. Hani yolda gelirken bir şey söylediydin, kafama takıldı. Evet, artık anlamı, önemi yok. Yine de Ülke ablanın oğlunun, Arın ağabeyimden olduğunu düşünmek bir tuhaf geliyor. Aklımdan çıkaramıyorum bunu. Biliyorum, çok saçma ama Ülke abla bunu ona açıklasaydı, ağabeyim annemi falan takmaz Ülke'yle evlenirdi. O zaman yaşam farklı akar, farklı gelişirdi. Ne kendisi ne de Umut böyle ölmezlerdi belki. İçini derin bir hüzün kapladı. Ağabeyimle yakın değildim. Son yıllarda sık da görüşemiyorduk ama o benim ağabeyimdi. Bütün çocukluğumuzu, delikanlılığımızı, gençliğimizi paylaştık. Ülke ile ilişkileri başladığında annemin haberi olmasın diye çok yalanlar söylediydim onlar adına. Tabii Arın benden böyle bir şey istememişti. O ne kadar gururludur bilirsin. Bunu kendine yediremezdi. Benim üşgüzarlığımdı hepsi. Çocukluğunu ince ince özler. Ya bazen insan, öyle özleyeceğim onu. Arın Murat'a yakışmayan bir şekilde öldü üstelik. Karanlık, kuşkulu, sinsi bir ölüm. Gözleri buzlandı hafiften. Başını önüne eğip kahvesine süt karıştırır gibi yaptı. Yan masadan kalkıp önüne dikilen adamı ilk anda fark etmemesi bundandı. Rahatsız etmiyorum ya dedi Mehmet İliç. Ağabeyin için çok üzüldüm doktor. Rastlantını böylesi az görülür. Biraz önce arkadaşlarla bu olayı konuşuyorduk. Arkadaşlar dedimse biri İnsan Hakları Derneği'nden, öteki barodan. Buyur başkan dedi erim yorgun bir sesle. Eliyle karşısındaki boş sandalyeyi işaret etti. Mehmet İliç sendikacıdır diye tanıttı Cem'e. Cem Örener ağabeyimin çocukluk arkadaşıdır. Belki tanırsın. Sizinkiler Örenerlerin iş yerlerinde greve gittiklerinde biz de oralarda kendi evimizdeymiş gibi rahat rahat devrimcilik oynardık. İşçi eğitimi falan da yapardık orada. Cem sınıfına ihanet ediyordu o zamanlar. Ben tekstilde örgütlenme yapmadım hiç. Ama Örenerleri bilirim tabii. Burjuvazi'den gelenlerin bile burjuva çocuğu dememişti. Sınıflarına ihanet ettikleri geçmişte kalmış güzel günler onlar. Geç de olsa tanıştığımıza memnun oldum. İstanbul'a varır varmaz arayacaktım seni doktor. Ama galiba Ankara'ya gidiyorsun sen. Gazeteler cenazenin bugün geleceğini yazıyorlardı. Evet, öyle merasim de yarın olacak. Sonra hemen döneceğim. Sen nereye böyle başkan? Diyarbakır'daydım. Benim büyük oğlan orada yatıyor. Son günlerde yine baskıları artırmışlar. Durumları çok zor. Açlık grevine başladılar. Şimdilik tam ölüm orucu değil ama bu duyarsızlık sürerse orada daha çok can gidecek. Ankara'ya vardım. Ankara'da tutuklu aileler olarak bakanlarla görüşmeyi, kamuoyunu bir nebze harekete geçirmeyi denedik. İstanbul Barosu, gazeteciler falan ilgileniyorlar sağ olsunlar. Buraya da onlarla birlikte geldim işte. Başarabildiniz mi bari? Bakanlık konuşamadık. Adamlar randevu vermiyorlar. Müsteşarla görüştük Cüşbela. İlgileneceğine söz verdi. Aslında ne bakanın, ne müsteşarın, hiç kimsenin en küçük yetkisi yok o hal bölgesinde. Orası Türkiye değil sanki. Hani vatanı bölüyorlar falan diyorlar ya, kendileri çoktan bölmüşler Türkiye'yi. Demin onu konuşuyorduk. Böldürmeyiz, deldirmeyiz falan dedikçe bölünüyor bu ülke. İstanbul'dan, Ankara'dan görüldüğü gibi değil işler. İnanın bana, daha uzağa değil, Diyarbakır'a kadar gitmek yetiyor. Çok konuştuğunu fark edip utanarak sustu. Sizin derdinizi sormaya, başın sağ olsun demeye geldim. Kendi derdimi döktüm, boşla doktor. Ama anla, içim yanıyor. Elimde kalan tek oğlum o benim. İki oğlun yok muydu? Ötekine ne oldu? Onu bırak şimdilik. Ülkücülere bulaştı. Askere, PKK'lı öldürmeye gitti. Belki oralarda gözü korkar, aklı başına gelir. Burjuva kendi sınıfına ihanet etti mi iyi olur. Namuslu iştir. İşçi sınıfına ihanet etti mi pisliktir Cem Bey. Biz böyle biliriz. Bakanlıklarda tanıdıklarım var diyeceğim. Dediğiniz doğru. Oralara onların da gücü yetmiyor. Oranın yasaları farklı. Yine de bir konuşmayı deneyeyim. Diyarbakır hapishanesindeydi oğlunuz değil mi? Evet orada. İlginize teşekkürler. Tabii elden gelen her şeyi denemek gerek. Ama asıl medyayı hareketlendirmek lazım. Kimsenin haberi bile yok orada insanların öldüğünden. Ölüm bu ülkede ne kadar sıradan, ne kadar gündelik diye düşüneceğim. Trajikliğini bile yitirdi artık. Saatlerdir ölümden konuşuyoruz, ölümü anıyoruz. Arın'ın öldürülmesi, Umut'un öldürülmesi, sendikacının mahpustaki oğlunun ve daha birçoklarının ölüm silahını kuşanıp direnmeye çalışmaları, faili meçhuller, yargısız infazlar, tek kurşunla ensesinden vurulanlar, şehit olanlar ve ölü ele geçirilenler. Ölümün yine adları, koskoca bir ölüm edebiyatı. Çoktandır kafasını kurcalayan mutluluk hayali, alçak gönüllü kurtuluş umudu, ölüm düşüncesine inat yeniden çıka geldi. Bozcaada projesini fazla ertelememeliyim artık. Yolun yarısını çoktan geçtim. Bağlarımı yeşertmeye, buğulu, dolgun salkımları avuçlamaya, kendi şarabımın kışkırtıcı yakut renginin sarhoşluğunu tatmaya geç kalmamalıyım. Şirketin, holdingin canı cehenneme. Bensiz de olur hepsi. Olmazsa da olmayı verir. Biz artık kalkalım, geç kalmayalım. Arın'a getiren uçak saat 14'te Esenboğa'da olacak. Yarın da Ankara'dayım Mehmet Bey. Tanıdıklarımla görüşmeyi ihmal etmeyeceğim. Bir sonuç alabilirsem sizi Erim kanalıyla haberdar ederim. Umarım düzelir. Sonra biraz muzip, biraz hüzünlü gülümsedi. Erim'in dediği gibi bir zamanlar sınıfımı ihanet etmiştim. Hiç pişman değilim. Sonra sınıfımla buluştum. Bundan da fazla bir şikayetim yok. En azından çok zengin oldum. Şimdi galiba yine ihanet etmek üzereyim. Hızlı adımlarla otomobile doğru yürürken ne demek istedin diye sordu Erim. Bu defa da kaçarak ihanet edeceğim sanırım. Bozcaada'da geniş bağlar aldım. Şarapçılık yapma fantezim var. Arının ölümü zamanımızın sonsuz olmadığını, hatta çok az kaldığını hatırlattı bana. Son görüştüğümüzde Arın'a da anlatmıştım. Bağcılık ve şarapçılık hayallerimi. Bu hayalimi bir an önce gerçekleştireceğim. Arın Murat'ın cenazesi her zamanki gibi bölücü terörün, Ermeni katillerin irticanı lanetlendiği görkemli bir devlet töreniyle kaldırıldı. Askeri ve sivil erkan, ciddi ve üzgün suratları, üniformaları, siviller de sanki üniforma giymişti. En ağır ve ürkütücü görünümüyle tam kadro oradaydı. Benzer cenaze törenlerinden tek farkı, aile, dost, arkadaş çevresinin azlığına karşılık resmi zevatın ve yabancı misyon temsilcilerinin olağanüstü kalabalığıydı. Bayrağa sarılmış cenaze için ilk törenin hangi bakanlık önünde yapılacağı, Arın Murat'ın 25 yıllık parlak kariyerinin devletin hangi dairesine armağan edileceği, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları arasında küçük bir anlaşmazlığa bile neden olmuş, kadrosunun bulunduğu yer ve son resmi görevi hesaba katılarak dışişlerinde karar kılınmıştı. Burada en yüksek düzeyde atılan nutuklarda menfur cinayet lanetlenirken ve devletin en yetkili ağızları katillerin en kısa zamanda bulunacağını, bu defa cinayetin faili meçhul kalmayacağını, hain teröristlerin, bölücü katillerin yakalanıp adalet önüne çıkarılmasının devletin namus borcu olduğunu ilan ederlerken, Erim yıllar önce gördüğü bir İtalyan filminin etkileyici finalini hatırladı. Devletin derinlerine yuvalanmış mafyanın işlediği bir cinayet soruşturulurken, bulduğu izlerin İçişleri Bakanı'na ve Askeri İstihbarat Örgütü Başkanı'na kadar götürdüğü cesur ve namuslu savcının, Robert De Niro muydu yoksa Gian Mario Volonte mi, suikaste kurban gitmesinden sonra, aralarında bakanın ve generalin de bulunduğu devlet erkanının, katedralin görkemli merdivenlerinden ağır ağır inerlerken, öldürülen savcının siyah yaz giysilerine bürünmüş genç ve güzel eşine ve küçük oğluna çok üzgün ifadelerle başsağlığı diledikleri sahne. Cinayeti ne amaçla, kimlerin işlediğini mutlaka biliyorlardı diye düşündü Erim. Hepsi değil kuşkusuz ama aralarından bazıları mutlaka biliyor, diğerleri de seziyor. Hepsinin tam takım, sıram sıram burada olmaları bile bunun bir göstergesi. Temize çıkmak istiyorlar. Dün Cem'le birlikte Ankara'ya gelirken yol boyu konuştukları, ürettikleri senaryolar kafasını kurcalıyordu. Son görüşmelerinden birinde Arın'ın sinirli ve düşünceli göründüğünü, kafasında birçok cevapsız soru olduğunu, devletin hukuk dışı karar ve uygulamalarından ve bu türden işlere bulaşmış olmaktan huzursuzluk duyduğunu, huzursuzluk duymakla da kalmayıp paranoya mı, gerçek temeli var mı tam anlayamadığı, korkulara kapılmış olduğunu anlatmış diyeceğim. Arın'ı bilirsin, kolay kolay anlatmaz böyle şeyler. Zaten yine üstü kapalı geçiştirdi ama bir mesaj vermek istiyordu. Başına bir şey gelirse bunun bir kaza değil, kendisine yönelmiş, hedefi belli bir saldırı olacağı mesajı. Gazetelerde yazılanlara, Ülkü'nün söylediklerine bakılacak olursa, satır aralarından da bu anlaşılıyor. Ardından timsah gözyaşları dökenlerin işin içinde olabilecekleri. Anlayamadım şu ki, neden? Kimin tekerine taş koymuştu Arın ağabeyim? Sistemin dersem çok mu ağır siyasal yorum yapmış olurum? Önceki günkü önemli Fransız gazetelerini getirttim. Arın'ın Paris'te verdiği konferansa ilişkin haberler vardı. Beklenenden farklı şeyler söylemiş orada. İster eleştiri, ister öz eleştiri de. Gavurun derdi değil tabii. Ayrıntılı vermemişlerdi haberi. Ama anlaşılan o ki, Ar'ın iyi bildiği o mekanizmanın kirli çamaşırlarından da söz etmiş. Esenboğa havaalanına cenazeyi teslim almaya gittiklerinde, acıları yüzlerinden okunan, ayakta durmakta güçlük çeken İpek ile Metin görünmeye çalışan Derin'i karşılamış, birlikte eve gitmişlerdi. Ar'ın bu evden çıkalı 5 gün bile olmadı daha demişti İpek. Paris'te sadece 2 gün kalacaktı. Sokak kapısına koşturan Mecburi Hanım'ın boynuna sarılıp küçük bir çocuk gibi ağlamaya başlamıştı.